Ahzab 27, 67. ayetten itibaren. Evet, 66'yı bitirdik sayılır. 67, 68, 69 öyle devam edeceğiz. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Ben 72'ye kadar geliriz tahmin ediyorum ama nasip. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lana illa me'allemtena inneke entel alimul hakim ve ma tevfiki illa billah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. 67. ayeti bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu rabbena inna ata'na sadetna ve kübera'ena fe adallu'na sebila. Derler ve galu derler. Ey Rabbimiz, gerçekten biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik. Onlar bizi dalalet yoluna götürdüler. Devam edelim 68'den. Rabbena atihim du'feyni minel azabi vel'anhum la'nen kebiran. Ey Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanete uğrat. Şimdi önceki ayetlerde kıyametten soru soran kimseler vardı. Allah onlara onun ilmi ancak Allah katındandır de diyordu. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakındadır diyordu. Ondan sonra da gerçekten Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın, sair bir ateş hazırlamış derken de aslında sana sürekli olarak kıyametten soru soranların o işin tam olarak ciddiyetinde değil, hadi göster bize ne zaman, ne zaman gelecek bu, kıyametin saatini sürekli çabuklaştırmaktan bahsediyordu diğer şeylerde hatırlarsanız, başka ayetlerde. Onların niyetlerine özgü olarak onlara kafir diyordu, onlar lanetlenmiş diyordu, onlara da çılgın ateş hazırlanmış diyordu. Çünkü gerçekten kıyametle ilgilenen, ona ilgi alaka duyan insan ona hazırlık yapar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ya, ona soruyorlar kıyamet ne zaman, sen ne hazırladın diyor onun için. İşte bu ciddiyette olmayanlar da sonuç itibarıyla biraz evvelki ayetteki gruplara girebiliyorlar ve onlara da sair bir azap hazırlanıyor. Orada da ebedi olarak kalacaklarını, biliyorsunuz burada ebedi mübalağa, ne de bir dost ne de bir yardımcı bulamazlar diyor orada, diyordu. 66'da diyordu ki onların yüzleri ateş içinde çevrilirken diyecekler, ah keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere itaat etseydik. Bak burada itaatle ilgili iki kelime geçiyor, iki şey var. Bir, Allah'a itaat, iki de Resul'e itaat. İşte bu 67 onunla ilgili. Ve dediler diyor. Yukarıda derler diyor. Burada dediler diyor. Ey Rabbimiz, biz itaat ettik. Ama kime? Efendilerimize. Saadetna. Burada seyyid kelimesi var biliyorsunuz. Seyyid efendi demek. Hani bu salavat getirirken de seyyidina diyoruz. Seyyidina Muhammed diyoruz. Yani efendimiz olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da onun çoğulu var. Seyyidlerimize, yani efendilerimize itaat etseydik. Bir ifade daha var. Kübera'e. Bu da kebir kelimesinden, büyük kelimesinden geliyor. Büyüklere, büyüklerimize itaat ettik diyor. Yukarıda ne diyordu? Keşke derken, yani ateşin içindeyken ne diyorlardı? Allah'a ve Resul'e itaat etseydik. Demek ki itaat edilmemiş, gerçek anlamıyla itaat edilmemiş. Kimlere itaat etmişler? kendi itiraflarıyla seyitlerine, efendilerine ve büyüklerine. Tabi bunu neyle söylüyorlar? Nedametle söylüyorlar. Pişmanlıkla söylüyorlar bunu. Ve o ne diyorlar onun arkasına? Onlar bizi dalalet yoluna götürdüler. Fe adallune sebila. Ya da ne yaptılar? Saptırdılar. Şimdi dalle, biliyorsunuz Fatiha suresinde de geçiyor sonunda, dallin, sapanlar anlamına geliyor. Bunun zıttı hidayet. Hidayet olması gereken adrese giden doğru yol üzerinde bulunmak hidayet. Bunun zıttı ise dalalet. Bu eskiden beri kullanıldığı için tam manalarına girilemiyor. Yani kulak alışkanlığıyla olduğu için. Şöyle bir ifade var. Fatiha'da şunu demiştik. Hatırlıyor musunuz? Ya sırat-ı müstakim var ya da diğeri var. Hani sırat ellezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verilenlerin yoluna hidayet et. Bir de gerisi vardı. Gayrisi diyor. O neydi? El mağdubi aleyhim, kendilerine gadap edilmişlerin bir ve dalalette olanların iki. Bu ikisini bir sayarsak gayrisi. Yani ya sırat-ı müstakimde olacağız ya da diğeri.
Gri yok.
Gri şöyle var. Yani üçüncü yol denirse Vakıa suresinde var. Üç gruptan bahsediliyor. Sağcılar, solcular olarak ifade ediliyor. Ashabül meşeme olarak ifade ediyor. Bir de mukarrebun, musabıklar, öne geçenler. Yani iki yol var. Bir de ileri gidenlerin, ekstra olanların, ilericilerin bir yolu var. Hani o anlamda üç yol var. Ama Fatiha'daki manasıyla iki yol var. Ya sırat-ı müstakim üzerine olacaksın ya da diğerleri. Mukarrebinleri şöyle izah edeyim. Bakın, kıyamet sahnesinden izah edersek, sonuç olarak ödül kısmıyla söylüyorum. Daha bugün bir ayette denk geldi, çok ilginç bir şekilde. O gün diyor, kıyamet gününden diyor, herkes titri sura üfürülecek diyor, herkes korkacak diyor. Sadece Allah'ın diledikleri müstesna. Bu ayeti de söyleyeyim, bir saniye not aldım onu. Neml suresi 87. Neml, karınca demek biliyorsunuz, 87. Orada şey oluyor. İşte bu korkmayacak olanları hadislerden şöyle anlıyoruz. Onlar diyor kıyamet gününde arşın gölgesi altında gölgeleneceklerden bahsediliyor bir grupta. Kıyamet sahnelerini hatırlayın, ne kadar dehşet sahneleri. Kişinin annesinden, babasından, akrabasından kaçacağı, çırılçıplak olduğu halde insanların birbirine bakmayacağı, saçların diyor ben bir anda bembeyaz olacağı, yani o sahneleri düşünün, herkes sorgu sual telaşı içerisinde, bir de arşın gölgesinde gölgelenenler var. Bir ayet ifadeleriyle onlar diyor karşılıklı tahtlar üzerine otururlar diyor, onlara ikram edilir diyor. Bu karşılıklı tahtlar üzerinde olma cennetteki bazı sahneler içinde söyleniyor, ama kıyamet sahneleriyle ilgili olan yerleri de var onun. Hadisle örtüştüğü kısım da bu. İşte o mukarrebunlar var ya, onların ikramı o. O sağcılar ve solcu olarak Kur'an ifadesiyle ashab-ül meymene, ashab-ül meşreme, ashab-ül şimal denilen grup var. Bunların sorgu sualleri olma ihtimali var, yani sorgu sualleri var. Ama bir grup, işte mukarrebunlar denilenler, onlar öne geçenler. Onların ikramı çok daha farklı. Şimdi buraya dönecek olursak, işte dallini anlatmaya çalışıyorum. Dallinde şöyle bir şey var, onu da bir söyleyeyim. Birisi ifade etmişti, çok hoşuma gitmişti. Sırat-ı müstakimde olmaya niyet ettiniz, Allah da size onu nimetiyle nasip etti, desteğiyle nasip etti. Sizin o istikamet üzerine olmaktan alıkoyacak her türlü şey, fikir, düşünce ve amel dalalet oluyor.
Şimdi bir genel kapsamıyla sırat-ı müstakimde olmama durumu var. Bir de özel olarak müminler için, sırat-ı müstakimde ilerleyenler için, o sırat-ı müstakimde olmaya muhalif edebilecek her türlü düşünce, hareket, amel, niyet bile dalalet oluyor o kişi için. Çünkü direksiyon hafif böyle sağa kayıyor. Düzelmese ne olacak? İstediğin kadar yolda ol. Takla atar geçersin. O yüzden hani dalalet mümin için daha farklı bir ifade, herhangi bir insan için daha farklı bir ifade. Ana yoldan sapma anlamına geliyor. Buradaki ifadesiyle de ne diyor? O ateşte yüzleri üzerinde, ateş içinde çevrilenler ne diyor? Onlar bizi dalalet yoluna götürdüler diyor buradan. Ya da edallu, saptırdılar bizi. Çünkü sen Allah'a ve Resulüne itaat etmezsen, itaat edeceğin her şey seni saptıracaktır. Kendi hayatımıza bakalım. İtaat ettiğimiz her türlü unsur, eğer gerçekten Allah'a ve Resulüne götürmeyecek unsurlar ise, hangi türde felsefe olursa olsun, hangi türde görüş olursa olsun, bunu siyasi görüş diyebilirsiniz, kültürel görüş diyebilirsiniz, her şeyde saptırma ihtimali var. O yüzden bir müminin, özellikle Kur'an'la ilgilenen müminin her zaman tabi olduğu, itaat ettiği her türlü görüşe biraz bu anlamda dikkat etmesi lazım. Çünkü bir ayette diyor ki, onlar bir konuda tereddüt ettikleri zaman onu Allah'a ve Resulüne götürürler diyor. Ona da uymadık tehdit de var başka ayetlerde. Ona uymadıkları takdirde de tehlikeden bahsediyor ayetlerde. Şimdi burada o iki kavramdan bahsedeceğim. Seyyid ve büyükler. Şimdi toplum hayatında da bazı kurallar var. Toplum hayatında bazı kurallar insanı bir sosyallik içerisinde alıp götürüyor. Bu sosyal yaşantının içerisinde de önder olan, lider olanlar var. Efendi olanlar var. Efendi deyince ne anlaşılıyor? Bir emir komuta zinciri var. Yani o bir şeyler söylüyor, şunları şunları yap diyor konum gereğince. Kişi de ona tabi oluyor. İşte o itiraf edenler diyor ki, biz onlara diyor tabi olduk, itaat ettik. İkincisi, bu biraz anlaşılıyor bir kavram. Ama ikinci kavram da büyüklerimize diyor. Kübera diyor orada, kebirler anlamında. Bir ayette o şehrin diyor ekabirleri diyor. İleri gelenleri ve onların sayılarının 9 olduğundan bahsediyor. Ayeti yazmayı unuttum. Bu yazılı metinlerde daha sonra görürsünüz onu inşallah. Hatırlayan var mı bilmiyorum ama şehrin 9 ileri gelenleri ekabir olarak diyor. Ekabir bu yine şey kelimesinden, kebir kelimesinden geliyor. İsmi taftil var orada. En büyükleri anlamına geliyor. Orada Rabbi işte 9 sayısıyla ifade edilmiş ne hikmetse. Biz de dikkat ettik bu geçen dönemlerde. Hani en önde olan, dalalette olan fikir önderlerini, hani bir say dedik arkadaşa, hep 9 civarında saydılar, biliyor musunuz? Yani güncelliğini koruyor bu ayet. Aklınıza gelen, yani Allah'ı konuda mücadele edenleri şey yapıyorsunuz, hep o ekabirler 9 civarında ilk kişinin aklına sayı geliyor. Efendim?
Daha fazla olmaz inşallah.
Bilmiyorum, ya da maksimum bu 9. İşte o 9 sayısında bir şey var. Hikmetine binaen Rabbim orada 9 ifadesini kullanmış oluyor. Şimdi ne deniyor? Toplumun ileri gelenleri deniyor. Ya ne büyük sanatçı deniyor. Ya ne büyük fikir adamı deniyor. Toplumda, insanlarda hep birilerini putlaştırma, idolleştirme eğilimi var. Bu şeylerde çok daha fazla, gençlerde ve çocuklarda. Mesela bakın çocukların, onlara bir şey yükleniyor, idol denilen şey yükleniyor ve ona hayran kalıyorlar. Mesela şu an benim kızım da izliyor, yani toplumda izleniyor. O prensesler var biliyorsunuz. Barbiler var, prensesler var, Winx'ler var. Böyle bazı karakterler import ediliyor. O kültüre yapıştırılıyor ve çocuklar hep onun gibi giyiniyorlar. Onun gibi olmak istiyorlar.
biraz daha büyüyor çocuk, özellikle Blue döneminde böyle pop şarkıcılarına falan bir ilgi oluyor. Bütün biz de yaptık zamanında, posterler asılıyor, ediliyor. Onun şeyi oluyor, idol deniliyor. Yani put anlamında da, tanrı anlamında hayranı oluyor onun. Hatta saç şeklini, giyim şeklini, hatta diş şeklini bile ona benzetiyor. Ben mesleğimle ilgili olduğunu için söylüyorum. Ya fotoğraf getiriyor, şunun gibi olmak istiyorum diyor. Neyse diyorum, dişleri diyor böyle olacak diyor. Ya dişleri ne kadar benzemek istiyor. Birisi geldi, Tarkan'ın resmini gösterdi bana. Benim dişlerimi bu gibi yap dedi. Yani komik geliyor ama işte insanın içerisinde öyle büyüklere karşı bir temayül oluyor. Ya da şu anki futbolcular. Ya adamın üstünlüğü sadece topa daha iyi vuruyor bizden. Başka hiçbir üstünlüğü yok ya. Ne kültür olarak var, ne ahlak olarak var, ne maruf şeyler olarak var. Hiçbir şey olarak yok. Topa biraz daha iyi tepiyor. Ama işte o idol denilen kahraman oluyor. Ya da ayete biraz daha yaklaştıralım. Fikir önderleri var, gazeteciler var. Ya gazeteyi okuyor kişi, makaleyi okuyor, tamam diyor, ben böyle düşünüyorum diyor. Ya iyi de senin hiçbir kimlik kimşiriğin yok mu yani? Senin yıllarca bir şeyin var. Niye onu kes kopyala yapıştır yapıyorsun? Senin bir kimliğin var, onu değerlendir. Hele hele o büyük olan yazar, bir de İslam'la alakası olmayansa, onun yolundan gidiyorsun. İşte ne yapıyormuş onlar? Ahirette bunda da karşılık nedamette olan kimselerin ifadesiyle onlar bizi dalalete götürdüler diyor. Ve orada onların bir duaları var. Yani bedduaları var aslında. 68. ayette Rabbena atihüm, onlara ver iki kat minel azap, azaptan iki kat var diyoruz. Niçin iki kat? Biri kendi saptıkları için, bir de başkalarını saptırdıkları için. O geçen işlediğimiz ayetlerde var. Kusura bakma, bilgisayar bozuktu ya, fazla şey yapamadım. Ben getiriyordum. Bu yazılı tekstler dolu. Bir ayette diyor onlara iki kat azap vardır diye, zaten onların iki kat cezası vardır diye bu geçen senelerde okuduğumuz ayetlerde geçmişti zaten. Birisi kendi yaptığı için, birisinde yaptırdığı için. Bu basit bir şey gibi geliyor ama arkadaşlar, bakın muma bir kez elinizi dokunun, çekin, sonra bir daha dokunamazsınız. Bir de başkası için dokundurulduğunu düşünün. Zaten yaptığıyla, Allah'a itaat etmediğiyle, tam tersi isyan ettiğiyle, kafir olduğuyla bir azap var. Hadi çekin onun elinden, hadi bir daha da saptırdıkların için. Ya da başka bir iki kat olarak şey yaparsa, hani ocağın altını açıyoruz ya, bir kısık ateşte, ya içim tuhaf oldu bunları anlatırken, yani bir acıdan bahsediyoruz, bir de alevini açıyorsun, yani ısı derecesiyle, şiddetiyle iki katı, ikisi birbirinden bela. Şey aklıma geldi, bu ibadete ben sonradan başladım ya, önceden de yapıyordum ama yok hükmünde o, yani sayı azdı. Sonra camilere gidip geliyorum, İzmir'de bir caminin içine bir şey asmışlar, çok güzeldi, böyle bir resim var, mum var, mum alevi, üzerinde de bir el diyor altında, ateşe dayanabilecek kadar günah işle diyordu ve sadece mum alevi. Bu şeyi de bir hikaye anlatırlar. Bir papaz Müslümanları sınamak istiyor. Kızlarını iki genç dervişin evine gönderiyor. Yağmurlu bir havada. Derviş de iki tane genç derviş. Bekar. Açıyorlar kapıyı, iki tane kız. Allah Allah. Yani alsak mı almasak mı? Havada yağmurlu. İşte Müslüman dışarıda da bırakamaz. Alıyorlar onları. Buyurun diyorlar içeri. Kendi taraflarına geçiyorlar. Tabii o zaman her yer, her şey tek oda. Araya bir perde çekiyorlar. ve orada mangalla ısınılırmış. Mangalın üzerinde sabaha kadar ellerini tutarak oturuyorlar. Şu şekilde. Akıllarına bir şey geldiğinde ellerini yaklaştırıyorlar.
Sonra geri çekiyorlar. Ertesi gün babaları çağırıyor. Ne oldu kızım diyor. Yani onları da daha evvel tembih ediyor. Eğer diyor size şey yapacaklar olursa, yaklaşacak olursa hemen bağırarak kaçın diyor. Geliyor, ne oldu kızım diyor, gelmediniz diyor. Baba diyor, sabaha kadar onları gördük, ateşin üzerinde uyumadan kaldılar o şekilde diyor. Ve o papaz Müslüman oluyor daha sonradan. Yani işte gerçek iman ehli, gerçek iman ehli bu azap konusunu, ahireti düşünerek yaşar. Zaten demiştik ya, Bakara suresinde şey vardı, ve bil ahireti hu yukinun. Onlar ahirete yakinen inanırlar. Hani demiştik ya, gayba inanırlar. Sadece orada gayba iman var. Ama yakin, imanın çok üstünde bir şey. Yani inan, iman, affedersiniz, İnanmanın çok üstünde bir olay. Görür gibi, yaşar gibi, yarın olacakmış gibi. İşte gerçekten ahirete tırnak içinde yakinen, ikna seviyesinde inanan bir insan hata işleyemez. Yani şu sözü söyledim, ya bu benim ahirette karşıma gelecek. Düşünsenize, bir mekanizma, iç mekanizmasının, mekanizmanın sizi sürekli takip ediyor. Ya şu an düşündüğüm karşıma gelecek. Şu, ben şu an şu kişiye kızıyorum, onun hakkında ileri geri konuşuyorum ama ya bu benim bir gün karşıma gelecek. Ya konuşamazsın. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya, ya hayır konuş diyor, ya sus. İşte bu idrakla söylüyor. Ya karşına gelecek. Geçen bir hadis okudum, çok güzel. Hesaba gelen yanmıştır gibi bir hadis var. Metnini tam hatırlayamıyorum. Ahirette hesaba çekilecek olan yanmıştır diye. Yani bazı ulemaya göre hesaba gelmeyecek olanlar var. İşte acaba o mukarrabunlar mı bilmiyorum ama bir onlara tartı bile kurulmayacaklardır diye, yani çok azgınlar için bir ayet var, onu biliyorum. Onlar tartıya bile gelmeyeceklerdir diyor. Bir de bunun ne pozitif kısmından hesapsız cennete girecekler olarak bir ifadeler var. Bazıları bunu reddediyor ama bir ifade var. Eğer bunlardan bu doğruysa bu görüş, eğer bunlardan olunmayacaksa o hesap çetin arkadaşlar. Hatta anlattık ya daha evvel, bir adada sürekli secdede ömrünü geçiren birisi var. En ufak bir günaha girmiyor, günaha girecek bir durumda olmuyor. Ahirette ona soruyorlar, amelinle mi cennete girmek istersin? Yani Allah'ın adı adaletiyle mi yoksa rahmetiyle mi? O düşünüyor ki, ya ben en ufak bir günaha girmedim, bütün hayatım ibadetle geçti. Yani ben diyor Allah'ın adaletiyle, yani ibadetlerimin karşılığı olarak gibi bir söz söylüyor, girmek istiyorum. Tamam diyorlar. Terazinin bir kefesine amellerini koyuyorlar, dağ gibi. Bir tarafına da göz nimetini, gözlük koyuyorlar. Göz nimeti ağır basıyor. Aman ya Rabbi, tamam diyor, affeyle ya Rabbi diyor. Ben senin rahmetinle girmek isterim diyor. Yani o şekilde gireyim diyor. Evet. İşte bu olaya, bu olaya özgü söyleniyor. Dolayısıyla yani kimse o hesap gününde iddialı olmaması lazım. Çünkü Allah-u Teala bir şey çıkarır. Yani bu göz nimeti falan bile değil. Onlar zaten nefesin bile şeyini veremeyiz de. Ya ben çok iyi bir insandım, şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum. Orada bir iç sesler devreye girer. Niyetler devreye girer. Hani Bakara 284. ayette olduğu gibi kalır insan. Yani en basitinden halletmek lazım. Allah da onu nasip etsin. Hesap o şeyde, bağlamda alır. gelelim. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, la tekunu kellezine ezev Musa, siz de Musa'ya eza edenler gibi olmayın. Feberra'ehu Allahu mimma qalu ve kana indallahi vecihan. Sonra Allah onu o söylenen şeylerden temiz eyledi. O Allah katında mevki sahibiydi. Ey iman edenler, siz de Musa'ya eza edenler gibi olmayın. Hatırlıyor musunuz bu ayeti? İki hafta evvel işlemiştik. Eziyet konusunda işlemiştik. Allah'a eziyet vardı. Peygamber'e eziyet vardı. Peygamber'e eziyet edenlerin bir kısmı kafirler, münafıklardı. Ama bir kısmı da o ayetlerde çıkarımda bulunmuştuk. Direkt olmasa bile dolayısıyla maalesef Müslümanlardı. Onlar da bir şekilde Peygamber Efendimiz'e eziyet ediyorlardı. İşte burada tekrar gelmişti bu konu. Direkt olarak değil ama Musa'yı, Hazreti Musa'yı örnek vererek diyor ki siz de Musa'ya eza edenler gibi olmayın. Şimdi alimler bu konuda birçok misaller vermişler. Hazreti Musa'ya nasıl eza edildi diye birçok hikaye var. Birçok misal var bu konuda. Ama buradan ayrıntılara biraz sonra girerim. Benim bir şey yaptığım şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, artık tabi İslamiyet ilerliyor, ganimetler artıyor. Biliyorsunuz ganimetlerin bir kısmı Peygamber Efendimiz'in tasarrufuna verilmiş. Beşte biri miydi? Beşte biri onun tasarrufuna verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz onu dilediği gibi tasarruf ediyor. Tabi kendisinin evinde ertesi günün rızkından hiçbir şey gecelememiş. Annelerimiz öyle anlatıyor. Hani biz de derin dondurucular dolu biliyorsunuz. Aç kalma tehlikesi var. Tövbe estağfurullah. Ama Peygamber Efendimiz evinde bayatlamamış. Bayatlamak ne demek biliyor musunuz? Bayatlamak ba'te kelimesinden geliyormuş. Beyt, gecelemek. Hani biz ekmeğe bayat diyoruz ya. Manası bunun Arapçadan gecelemiş ekmek. Yani işte Peygamber Efendimiz'in evinde bayatlamamış, yani gecelememiş bir rızık. Ve o ganimetler var ya, İslamiyet'in ilerlediği zamanlardaki, bugünkü ifadelerle trilyonlarca lira. Ve bunun beşte biri Peygamber Efendimiz'in tasarrufunda ve bir gece şey yapmıyor.
Kalmıyor.
Beytül Mal tasarruf kendinden, ama Beytül Mal daha sonra, yani halifeler devrinde daha şey, ama
düşünce ama yani.
Düşünce şeydi ama yani ayette sana verdik diyorsa, Resulü Aleyhi diyorsa da, yani onu kendi şeyine de kullanır, kimse bir şey diyemez. Evet. O dönemde ben onun şeyini okumuştum, bir kitapta okumuştum, çok şaşırmıştım. Mekke ve Medine'li Müslümanları bir şey rahatsız ediyor. Tabii hepsini değil de kazanmak için, biliyorsunuz zekat mallarından bazısı kalpleri İslamiyet'e ısındırılacak diye bir grup var. Onlara veriliyor. Peygamber Efendimiz öyle kerim ki, öyle cömert ki bazılarına şu sürüyü beğendin mi diyor. Beğendim. Al senin olsun diyor. Ve böyle böyle dağıtıyor. Ama kimlere dağıtıyor? Kalbi İslamiyet'e ısındırılacak olanlara veriliyor. Bunun işin hikmetini anlayamayan bazı sahabi efendilerimiz rahatsız oluyorlar. Ve Allah'ın rızasını gözetmeden taksim etti diye söz söylüyorlar Peygamber Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz'e bu ah kadar ağır geliyor ki, kendi kendine diyor ki, Allah diyor Musa'ya rahmet eylesin diyor. Ona bundan daha ağırı söylendi de o sabretti diyor. Demek ki Hazreti Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın derken aslında bu kastediliyor. Hani demiştik ya ayetin başlarında, surenin başlarında, o içinizden herhangi birinizin babası değildir. O Resul'dür. Ve hatemen nebiyi, nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, yüzük taşıdır.
Yani herhangi bir kişi değil ha, dikkat edin. Ama yani tabii elbette biz onların ayaklarının altına gelemeyiz de, Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayan sahabe efendilerimize bile Kur'an diliyle burada ikaz var. Ona Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Yani onun tebliğ esnasında onun yaptıklarına itaat edin. Bak yukarıda ne diyordu? Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke onun Resulüne itaat etseydik diyor. İtaat etmeyen, işte yukarıda gözüküyor ne olacağı. Her idrak seviyesinde, her iman seviyesinde yaptıkları, insanın yaptıklarının bir karşılığı var. Ha, benim gibi, bizim gibi düşük iman seviyesinde de Allah'a ve Resulüne bir itaatsizlik var. Sahabe seviyesinde de var. Bu ayet her iman seviyesindeki kimseye bir ikaz oluyor. Bakın, hikmetini anlayamayabilirsiniz ama bunu yapan Allah'ın Resulü. Siz itaat edin. Neydi o ayet? Semina ve ata'na deyin diyor. İşittik ve itaat ettik. Hatta şöyle demeyin diyor. İşittik ve ata'na, semina ve ata'na, isyan ettik demeyin. İtaat edin. Hikmetini anlamasanız da. Ebu Bekir Es-Sıddık ne diyor? Bak Es-Sıddık ne diyor? O diyorsa doğrudur diyor. Yani olaydan haberi yok. Yani haberi olup da ona anlatılınca önceki tefekkürü üzerine söylemiyor. Haberi yok. O İsra ve Miraç olayı olmuş. Ertesi gün başkalarından haber oluyor. Ya senin arkadaşın diyorlar, yani onların ifadesiyle. Bunları yaptım diyor. Kim diyor? Senin arkadaşın. O diyorsa doğrudur diyor. Ya söyleyin, anlatın bakın neler olmuş, bir tahlil edeyim, analiz edeyim demiyor bakın. Kim diyor? Muhammed. Yani onlar ifade hazırlar. O diyorsa doğrudur sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu sıddıklık. Hatırlarsanız sıddıklığı şöyle açıklamıştık. Bir tüme varım iman var. Yani eşyalara, nesnelere bakarak tamam buna da inandım, buna da inandım, buna da inan diyorsunuz. Ya Allah büyükmüş diyorsunuz. Bir de kestirme yolu var. Tümden gelip. Ya tamam, Allah yerleri ve gök yaratan Allah böyledir. Ben de iman ettim. Ve artık her küçük olayda, yani aşağı kademelerdeki olaylarda sıddıkiyet var artık. Bakın şunu açıklayayım. Hazreti Ebu Bekir'in sıddıklığı aslında Allah'a. O da onun Resulü. Yani Allah'a imanı çok kuvvetli olduğu için Resul'e de sıddık. Nereden anlıyoruz bunu? Peygamber Efendimiz vefat ettiği, dünyasını değiştirdiği zaman Hazreti Ömer kılıcını alıyor, diyor ki kim ki diyor Muhammed öldü derse diyor sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onun boynunu uçuracağım diyor. Dolaşıyor öyle. Onu sakinleştiren Ebu Bekir. Sen diyor Allah'a mı tapıyorsun, Muhammed'e mi tapıyorsun diyor. Kim ki Allah'a tapıyorsa diyor, bilsin ki Muhammed bir kuldur, insandır diyor, ölmüştür diyor. Ama bunu diyen kim? O diyorsa doğrudur diyen. Yani olaylara Allah'tan bakıyor. Sıddıklıkla bakıyor. Resulü de Allah'tan görüyor. Ne diyor bu hep ayetlerde diyor ki Resulühi diyor. Resulühu diyor. Onun Resulü. Yani Resullük bile Allah'a bağlı. Allah'ın Resulü. Yani bazı insanlar varmış, Peygamber Efendimiz'e müteveccih olurken, ona yönelirken Allah'la bağını koparmadan yöneliyor. Ki sevgi de Allah'ı geçmesin diye.
Hep Allah'ın Resulü diyorlar.
Bakın burası çok ilginç bir nokta. Yani Resulullah'a yönelirken bile Allah'ın Resulü olarak yöneliliyor. Bakın bugün Mekke ile Medine ayrı. Peygamber Efendimiz'in kabri Mekke'de değil. Medine'de. Vecih farklılığı var. İşte siz de Musa'ya eza edenler gibi olmayın deyince, ona ben tabilik konusundaki biraz evvel ganimetin dağıtımındaki hassasiyeti anlayamama konusunda bir itaat eksikliği olarak görüyorum. Bunun dışında birçok kitaplarda hikaye var. Birkaçından bahsedeyim tefsir mantığıyla. Hazreti Musa öyle bir giyinirmiş ki, kat kat giyinirmiş. Tabi ona iftira atacaklar, vücudunda bir noksanlık var, onu gizlemek için yapıyorlar diye. Çok da haya sahibiymiş, vücudunu kimse görmemiş. Yıkanırken de ayrı yıkanırmış. Bu söylentiler üzerine tefsir kitaplarında var, hatta Buhari'de de geçiyor. Bir gün ayrı yıkanırken, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama bütün ciddi sahih hadis kitaplarında geçiyor bu, tefsirlerde de geçiyor. Taşın üzerine koyuyor elbiselerini ve taş hareket ediyor ve gidiyor. Hazreti Musa bunun telaşıyla arkasından gidiyor, gitme elbiselerimi nereye götürüyorsun diyor, o edebinden ötürü. O sırada bazı insanlar onun vücudunun noksansız olduğunu görüyorlar ve kusursuz olduğunu görüyorlar. Aa, iftira etmişiz diyorlar. Hatta şöyle rivayet ediliyor, asasıyla o taşa birçok defalar vurdu, aynı bir insanın vücudundaki çıkan izler gibi o taşın üzerinde izler olduğu söyleniyor. Buhari'de geçiyor bu. Ve hatta o taşın, hani Bakara suresinde geçiyor ya, biz emrettik diyor, asanla taşa vur, oradan 12 adet pınar fışkırdı ve herkes de meşrebini, yani su içeceği yeri bildi denilen taş olduğu söyleniyor. Yani bu hikaye doğruysa eğer, ki doğru olma ihtimali çok yüksek, Allah-u Teala'nın biraz sonra ayete geçecek, beri etti diyor. O iftiralardan beri etmesinin bir tezahürü olabilir. Beri etmesi ne demek? Onlardan uzaklaştırması, temize çıkarması anlamında olabilir. Bunun gibi birçok Hazreti Musa'ya eziyet edilmiş. Hazreti Harun'u öldürdüğü söylenmiş. Beraberlermiş. Hazreti Harun ölmüş demişler ki sen onu çekemedin, kardeşi Harun, peygamber aynı zamanda Hazreti Harun. Hatta Allah-u Teala da onu yine bir mucizevi bir olayla ispat etmiş. Hazreti Musa dua etmiş, ya Rabbi beni bu iftiradan kurtar diye. Hazreti Musa, Hazreti Harun'un öldüğü, nefesini verdiği şey, yattığı yere ne denir? Sedye diyeyim artık, onun başka bir ismi var. O yukarıdan inmiş. Sedir. Sedir inmiş ve onun o halini oradakiler görmüş, yani ölmüş halini. İşte beri etmek, onların o iftiralarından beri etmek diyor biraz ayetin ilerlerinde, bu var. Yüksek paralar verilmiş. Firavun bir kadına Hazreti Musa ile zina ettiğini ve oradan bir çocuğu olduğunu yaymış. Ciddi paralar, bedeller karşılığında bu yayılmış. Daha sonra da pişman olmuş. Bunun öyle olmadığını kadın sonunda itiraf etmiş. İşte o Musa'ya eziyet edenlerin Allah onu beri etti diyor birazdan. Bu örnek olabilir. Bunun gibi birçok şey var, rivayet var. Ama ben en çok o Peygamber Efendimiz'in söylediğiyle de birleştirerek kendi yanındakilerinin iftirasına Allah-u Teala burada bir ikazı olduğunu düşünüyorum. Bir de şu var, biliyorsunuz yine bu surede geçti, Ahzab suresinde Hazreti Zeynep olayı var, Zeyd ile. Bu insanlara çok ağır gelmiş, nasıl bir evlatlığıyla evlenebilir diye, bunun hikmetini anlayamamışlar. Aslında bu imtihandı biliyorsunuz bütün insanlık için, o dönemde yaşayanlar için. Çeşitli iftiralarda bulunmuşlar. Ama Allah-u Teala da orada nikahını biz kıydık diye ayet-i kerime var ya orada. Onunla da yine beri ediyor o iftiralarda. Yine Hazreti Ayşe'ye yapılan biliyorsunuz bazı iftiralar var. Onda da bir temizle çıkarma olayı var. Yani biz hepsi bunların içinde aslında. O ayetin o kısmını da söyleyelim. Gerçi biraz açıkladık ama... Feberra'ehu, onu beri eyledi. Kim? Allah. Mimma galu, onun söyledikleri şeylerden orada onu temizledi.
Burada bakın temizleyen kim? Allah. Kendisi temizlendi değil bakın. Temizleyen Allah. Beri eden, açığa çıkaran Allah. Bera şu demekmiş, sözlüğe baktım. Bir arada bulunması doğru olmayan şeylerden birinin uzak tutulması anlamına geliyormuş. Dolayısıyla Allah'ın seçkin kullarının bu yapılan iftiralarla aynı yerde olması düşünülemez. Allah onu uzaklaştırıyor. Hani beraat etmek var ya, bu anlamda.
Peygamberin işte sıfatı da güneşlemezler zaten. Yani o sürünen şeyler. O da şeydir yani, peygambere inanan insan olmayacağına inanır yani.
Tabii ki. Yani hataya düşebilir, zelliğe düşebilir ama herhangi bir insan gibi o şeyde olmaz. Çünkü Allah'ın koruması altındadırlar. Ama cüz'i iradeleri de vardır ve burada ilginç bir ifade var. Diyor ki ve kâne indallâhi vecihan. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve Allah indinde o vecih idi. Vecih kitaplardaki geçtiği şeyiyle mevki sahibi, imtiyaz sahibi, üstün konumda bulunan anlamına geliyor. Ama kelimenin köküne bakarsak vecihen, vecih yüz demek. Hani diyoruz ya, bir şey yapmaya yüzüm yok. Bir kimsenin yüzlü olmasının anlamına geliyor. Biliyorsunuz yüz insanın en şerefli yeri. Hani Hazreti İbrahim ne diyordu? İnni veccehtü veçhiye. Yüzümü döndürdüm sana diyor. Allah'ın veçhiyle, cemalullahından bahsediliyor. En kıymetli yer. Yüzünü Allah'a yönelik yaşadığı için Hazreti Musa vecih sahibi oluyor. İmtiyaz sahibi oluyor. Yani burada da bize mesaj var. Siz yüzünüzü kime döndürerek yaşıyorsunuz? Eğer Allah'a döndürerek yaşıyorsanız, siz de vecih makam sahibi olursunuz Allah indinde. Ve Allah da sizi nasıl ikram eder? İşte diyor, beri eyledi o dediklerinden. Allah özellikle burada fail. Bazen sosyal hayatta öyle şeyler olur ki, İnsan kendi gayretiyle temize çıkaramaz kendini. Ne yaparsa yapsın. İşte temize çıkaran ancak Allah oluyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittekullah, Allah'tan sakının, Allah'a karşı takvalı olun, ve bulu, söyleyin, kavlen sedidan, sözü sedid olarak söyleyin. Burada iman edenlere bir var yine. Bak, nas demiyor, insanlar demiyor. İman edenlere dönüyor. Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. İttika etmek, bir tehlikeye karşı bir şeyi vesile ederek ondan korunma anlamına geliyormuş. Yukarıda da sair bir azaptan, ateşli, alevli bir azaptan bahsedilmişti ya, onlar diyor çevrilip dururlar diyor ateşin içerisinde. Öyle bir tehlike var. Siz de Allah'a karşı takvalı olun. Düşüncelerinizle, sözlerinizle, davranışlarınızla alt seviyelerdeki iman düzeyinin değil, üst seviyelerdeki iman düzeyinin ameliyle amel edin. İşte takvalı olmak bu. Ve kendinizi ateşten koruyun. Böyle olursa korunursunuz ve diyor ki sözü sedid olarak söyleyin. Sedid, yanılmıyorsam geçen Arapça dersinde işledik bunun. Hani tüfekle bir şeyi doğrultuyorsunuz ya, gez göz arpacık yapıyorsunuz ya, ya da oku yöneltiyorsunuz ya, buna Arapçada sedede deniyor. Hedefe doğrultma. Yani hedefe giden doğru söz söyleyin. Aynı zamanda set var ya, bir şeyin engeli. Yani sağa sola gitmesini engelleyecek, lafın bir yerlere çekilmesini engelleyecek doğru söz söyleyin diyor. Yukarıda zaten işte Hazreti Musa'ya eziyet edenler, işte Peygamber Efendimiz diyenler öyle söz söylüyor diyor ya. Yani doğru söz söyleyin derken isabetli, hani tüfeği düşünün, isabetli, sağa sola kaymayan sözler söyleyin diyor. Ki böyle olun ki
siz, 71. ayet, sizin amellerinizi Allah iyileştirsin, ıslah etsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim ki Allah ve Resulüne itaat ederse o büyük bir zafere ulaşmıştır. Fevze, kurtuluşa ulaşmıştır. Bakın burada ıslah etsin diyor. Yani böyle yaparsanız Allah'ın yine kolaylaştırması geliyor. Sizin adınıza işlerinizi düzenliyor bakın. Siz düzenlemiyorsunuz. Burada da fail Allah. Nasıl sizi yukarıda temize çıkarıyor ya. Yani Allah'ın sisteme burada bir müdahalesi var. Hani normalde cüz'i iradeye karışmıyor ya. Ama burada sizin işlerinizi düzeltiyor. Sizin lehinizi müdahale ediyor. Yoksa belki de sizin gerçekten kendi amellerinizi, işlerinizi düzeltme şansınız olmayabilir. Allah-u Teala bu takvalı olmanız, sözü doğru söylemenin ikramı olarak biraz evvelkiyle birleştirerek yüzünü dön, Allah'a döndürerek yaşama gayretinde olursa işlerinizi ıslah etme konumunda da yardımı oluyor. Ve de ne yapıyor? Ve yavfir lekum zülübahum, sizin günahlarınızı affediyor, sizi de mağfiret ediyor. Kim ki Allah ve Resulüne bakın burada itaat ediyor, yukarıda geçtiği gibi, o fevz, yani büyük bir zafere, bir anlamıyla da kurtuluşa ermiş oluyor. Fevzul azim deniyor ya, büyük bir kurtuluş. Bunun zıttı yukarıda arkadaşlar, kafirlerin cehennemde yaşadıkları hal. Bunun zıttı kurtuluş. Kim ki mağfirete uğrar, kurtuluyor. İşte bu 71. ile beraber olarak da Ahzab suresinin genel teması olan Peygamber Efendimiz'le nasıl davranılması gerekliliği, Allah'a itaat ve onun Resulüne, altını çizerek Resulüne, onun Resulüne itaat, yaptığınızda ne olur, yapmadığınızda ne olur? Allah doğruyu yapanlardan, Allah'a ve onun Resulüne itaat edenlerden, yüzünü ona döndürerek yaşayanlardan, takvalı olanlardan ve sözü de isabetli söyleyenlerden eylesin. Amin. Allah'ın yardımı da bizim üzerimize olsun inşallah. Sadakallahul azim.